Stepan Arkadiç, çalıştığı dairedeki başkanlık koltuğuna oturduğu zamanki biraz resmi bir yüz ifadesiyle Alexey Aleksandrovich'in çalışma odasına girdi. Alexey, ellerini arkasında birleştirmiş, odada dolaşıyor ve Stepan Arkadiç'le karısının neler konuştuklarını düşünüyordu. Stepan, eniştesini görünce birden alışkın olmadığı bir mahcubiyet hissederek, ''Size engel olmuyorum ya,'' dedi. Bu mahcubiyeti gizlemek için yeni aldığı, yeni bir yöntemle açılan sigara kutusunu cebinden çıkardı. Derisini koklayıp içinden bir sigara aldı. ''Hayır, bir şey mi istemiştin?'' diye isteksizce yanıt verdi Alexey. Stepan Arkadiç, alışkın olmadığı bir çekingenlik gösterdiğini hayretle hissederek, ''Evet, ben istiyordum ki, benim konuşmam gerekiyor.'' dedi. Bu duygu o kadar beklenmedik, o kadar tuhaftı ki Stepan bunun yapmaya niyetlendiği şeyin kötü bir şey olduğunu söyleyen vicdanının sesi olduğuna inanmadı. Kendisini zorladı ve üzerine çöken ürkekliği yendi. ''Umarım kız kardeşimi sevdiğime, sana olan içten bağlılığıma ve saygıma inanıyorsundur.'' dedi. Alexey durdu, hiçbir şey söylemedi. Ama boyun eğmiş bir kurban ifadesi taşıyan yüzü Stepan Arkadiç'i şaşırtmıştı. Alışkın olmadığı sıkılganlıkla mücadeleyi hala sürdürmekte olan Stepan, ''Kardeşimle ve sizinle karşılıklı durumunuzla ilgili konuşmak niyet ve isteğindeyim.'' dedi. Alexey Aleksandrovich kederli bir şekilde gülümsedi. Kayınbiraderine baktı ve yanıt vermeden masaya yaklaştı. Masadan yazılmaya başlanmış bir mektup alıp kayınbiraderine uzattı. ''Ben de aynı konuyu durmaksızın düşünüyorum. Yazılı olarak daha iyi anlatacağımı ve varlığımın onu öfkelendirdiğini düşünerek işte bunu yazmaya başladım.'' dedi mektubu uzatırken. Stepan Arkadiç mektubu aldı, üzerine dikilmiş olan donuk gözlere şaşkınlıkla baktı ve okumaya koyuldu. ''Varlığımın sizi rahatsız ettiğini görüyorum. Benim için buna inanmak ne kadar ağır olursa olsun bunun böyle olduğunu ve başka türlü olamayacağını biliyorum. Sizi suçlamıyorum. Tanrı şahidimdir. Hastalığınız sırasında sizi görünce aramızdaki her şeyi unutmaya ve yeni bir hayata başlamaya bütün ruhumla karar vermiştim. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum. Hiçbir zamanda duymam. Ama ben sadece sizin iyiliğinizi, ruhunuzun huzur bulmasını istiyordum. Ve şimdi görüyorum ki bunu başaramamışım. Size gerçek mutluluğu ve ruhunuza huzuru neyin vereceğini siz söyleyin bana. Sizin iradenize ve adalet duygunuza tamamen boyun eğeceğim.'' Stepan Arkadiç mektubu geri verdi ve ne diyeceğini bilmeksizin aynı şaşkınlıkla eniştesine bakmaya devam etti. Bu suskunluk her ikisine de o kadar zor bir durumda bırakmıştı ki gözlerini Karenin'in yüzünden ayırmadan sessizce durduğu sırada Stepan Arkadiç'in dudaklarında hastalıklı bir titreme belirmişti. Alexey arkasını dönüp, ''İşte ona söylemek istediklerim bunlar.'' dedi. ''Evet,'' dedi Stepan Arkadiç. Gözyaşları boğazında düğümlendiği için yanıt verecek güçte değildi. Sonunda ''Evet, sizi anlıyorum.'' diyebildi. ''Onun ne istediğini bilmek arzusundayım.'' dedi Alexey Aleksandrovich. ''Korkarım içinde bulunduğu durumu kendisi de anlamıyor. Kendisi hakkında hüküm veremez.'' dedi Stepan Arkadiç toparlanarak. ''Ezilmiş durumda. Özellikle senin iyiliğin altında ezilmiş durumda. Bu mektubu okuyacak olsa hiçbir şey söyleyemeyecek. Sadece başını daha aşağı eğecek.'' ''İyi ama bu durumda ne yapılabilir? Nasıl açıklanır? Ne istediği nasıl öğrenilebilir?'' ''Eğer kendi düşüncemi söylememe izin verirsen, ben bu duruma son vermek için gerekli gördüğüm kesin önlemleri göstermenin sana bağlı olduğunu düşünüyorum.'' ''Yani bu duruma son vermek gerektiğini mi düşünüyorsun?'' diye onun sözünü kesti Alexey. ''Ama nasıl?'' diye ekledi, gözlerinin önünde alışkın olmadığı bir hareket yaparak. ''Hiçbir çıkış yolu görmüyorum.'' Ayağa kalkan ve canlanan Stepan Arkadiç, ''Her durumun bir çıkış yolu vardır.'' dedi. ''Bu işi bitirmek istediğin zamanlar oldu. Eğer şimdi karşılıklı mutlu olamayacağınızdan eminsen,'' ''Mutluluk farklı farklı anlaşılabilir ama diyelim ki ben her şeye razıyım, hiçbir şey istemiyorum. Bizim durumumuzun nasıl bir çıkış yolu olabilir?'' ''Benim düşüncemi öğrenmek istersen,'' dedi Stepan. Yüzünde Anna ile konuşurkenki yumuşatıcı, tatlı, badem yağı gülümsemesi vardı. İyilik dolu bu gülümseme o kadar inandırıcıydı ki, zayıflığını hisseden ve bu gülümsemeyi elinde olmadan kendini kaptıran Alexey, Stepan'ın söyleyeceği şeye inanmaya hazırdı. Anna bunu hiçbir zaman söylemeyecektir. Ama bir tek şey olabilir, bir tek şey isteyebilir, diye devam etti Stepan. İlişkileri ve bu ilişkilerle ilgili bütün anıları sona erdirmek. Bence sizin durumunuzda yeni ilişkilerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor ve bu ilişkiler ancak her iki tarafın da özgür olmasıyla kurulabilir. Boşanma, dedi Alexey tiksinir gibi. Evet, sanırım boşanma. Evet, boşanma, diye yineledi Stepan kızararak. Sizinki gibi ilişkiler içinde bulunan karı kocalar için en akıllıca çözüm yolu budur. Karı koca birlikte yaşamayı olanaksız görüyorlarsa başka ne yapılabilir ki? Bu her zaman olabilir. Alexey Alexandrovich ağır ağır iç çekti ve gözlerini kapattı. Stepan ise gitgide sıkılganlığından daha çok kurtularak, burada sadece bir tek düşünce, karı kocadan birinin başka bir evlilik yapmak isteği olup olmaması önemlidir. Eğer yoksa o zaman iş çok kolaylaşır, dedi. Heyecandan yüzünü buruşturan Alexey kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor, hiçbir yanıt vermiyordu. Stepan için çok basit görünen şeyleri Alexey binlerce ve binlerce kez etraflıca düşünmüştü. Bunların hepsi ona bırakın çok basit şeyler olmayı tümüyle olanaksız görünüyordu. Ayrıntılarını artık bildiği boşanma şimdi ona olanaksız görünüyordu. Çünkü izzeti nefsi ve dine olan saygısı karısını düzmece bir zina ile suçlamayı üstlenmesine, hele affettiği ve sevdiği karısının suçlu duruma düşmesine, lekelenmesine hiç izin vermiyordu. Boşanma daha da önemli başka nedenler yüzünden de olanaksız görünüyordu. Boşanma durumunda oğlu ne olacaktı? Onu annesine bırakmak mümkün değildi. Boşanan annesinin ailesi yasa dışı olacak. Bu aile içindeki üvey evlat konumu ve çocuğun eğitimi büyük olasılıkla kötü olacaktı. Oğlunu kendi alsa, bunun kendi adına öç almak olduğunu biliyordu ve bunu istemiyordu. Fakat bundan başka Alexey için boşanma her şeyden daha olanaksız görünüyordu. Çünkü boşanmayı kabul edince Anna'yı mahvetmiş olacaktı. Moskova'da Darya Alexandrovna'nın boşanmaya karar verirken sadece kendisini düşündüğüne, bu şekilde Anna'nın geri dönülemeyecek bir şekilde mahvolmasına yol açacağını, aklına hiç getirmediğine ilişkin sözleri yüreğine işlemişti. Ve bu sözleri Anna'yı affetmesiyle, çocuklara olan düşkünlüğüyle birleştirip şimdi kendine göre bir anlam veriyordu. Boşanmaya razı olmak, Anna'ya özgürlüğünü vermek, onun anladığına göre sevgi duyduğu çocukların hayatıyla kendisinin son bağını koparıp atmak, Anna'nın elindense iyilik yolundaki son dayanağını almak ve mahvolmasına neden olmak demekti. Anna'nın boşanmış bir kadın olarak Vronski ile birleşeceğini ve kilise yasasına göre kocası hayatta olduğu sürece evlenemeyeceği için bu ilişkinin yasa dışı bir ilişki ve bir suç olacağını biliyordu. Vronski ile birleşir ve 1-2 yıl sonra ya adam onu terk eder ya da Anna yeni bir ilişkiye girer diye düşünüyordu Alexey. Ben de yasal olmayan bir boşanmaya razı olduğum için onun mahvolmasının suçlusu olacağım. Bunların hepsini yüzlerce kez enine boyuna düşünmüştü ve boşanma işinin kayınbiraderinin söylediği gibi çok basit bir iş olmamasının ötesinde tümüyle olanaksız olduğundan emindi. Stefan'ın söylediği tek bir sözcüğe bile inanmamıştı. Her sözcüğü çürütülebilirdi. Ama söylediği sözlerin hayatını yönlendiren ve boyun eğmek zorunda olduğu o çok büyük kaba gücü ifade ettiğini hissederek Stefan'ı dinlemişti. Sorun yalnızca senin boşanmayı nasıl, hangi koşullarda kabul edeceğinle ilgili. Anna hiçbir şey istemiyor. Senden bir şey istemeye cesaret edemiyor. Her şeyi senin yüce gönüllülüğüne bırakıyor. Alexey, kocanın suçu üstlendiği boşanma tipinin ayrıntılarını anımsayınca, aman Tanrım, neden diye düşündü ve Vronski'nin elleriyle yüzünü örttüğü gibi bir hareketle utancından yüzünü kapattı. Heyecanlısın, bunu anlıyorum ama eğer iyice düşünürsen, sağ yanağını vurana, sol yanağını uzat ve kaftanını alana gömleğini ver diye düşündü Alexey. Evet evet diye bağırdı ciyak ciyak sesiyle. Ben rezaleti üstüme alacağım. Hatta oğlumu vereceğim. Ama bu konuyu bıraksak daha iyi değil mi? Yine de ne istiyorsan yap. Kayınbiraderinin kendisini göremeyeceği bir şekilde arkasını dönüp pencerenin yanındaki sandalyeye oturdu. Acı ve utanç içindeydi. Ancak bu acı ve utançla birlikte gösterdiği tevekkülün yüksekliği karşısında sevinmiş ve duygulanmıştı. Stepan Arkadyiç de duygulanmıştı. Bir süre konuşmadı. Sonra, "Alexey, inan bana, Anna senin yüce gönüllülüğünü takdir edecektir," dedi. "Ama Tanrı'nın iradesi bu anlaşılan," diye ekledi ve söyledikten sonra bunun aptalca olduğunu hissetti. Kendi aptallığı karşısında gülümsemesini zor tuttu. Alexey bir yanıt vermek istemedi ama gözyaşları ona engel oldu. "Bu korkunç bir mutsuzluk ama kabul etmek gerekiyor. Ben bu mutsuzluğu olmuş bitmiş bir şey olarak kabul ediyorum ve hem ona hem de sana yardım etmeye çalışıyorum," dedi Stepan. Stepan eniştesinin odasından çıktığında duygulanmıştı ama bu durum onun başarılı bir şekilde işi hallettiği için sevinmesine engel olmamıştı. Seviniyordu çünkü Alexey'in sözünden dönmeyeceğinden emindi. Bu memnuniyetine başka bir şey daha ekleniyordu. Bu iş hallolduğunda karısına ve yakın dostlarına şu soruyu sormayı düşünüyordu. "Benimle hükümdar arasında nasıl bir fark var? Hükümdar teftiş yapıyor ve bunun hiç kimseye yararı olmuyor. Oysa ben bir boşanma gerçekleştirdim. Üç kişiye faydası dokundu. Ya da benimle hükümdar arasında ne benzerlik var? Neyse daha iyi bir düşüneyim," dedi kendi kendine gülümseyerek. Kurşun kalbinin yanından geçmiş olsa da Vronski'nin yarası tehlikeliydi ve birkaç gün yaşamla ölüm arasında kaldı. İlk kez konuşacak duruma geldiğinde odasında bir tek kardeşinin karısı Varya vardı. "Varya," dedi Vronski sert sert ona bakarak, "kazayla kendimi vurdum. Lütfen bundan kimseye söz etme ve herkese böyle söyle. Yoksa son derece aptalca bir duruma düşerim." Varya onun bu sözlerine karşılık vermeksizin üzerine eğilerek Vronski'nin yüzüne sevinçli bir gülümsemeyle baktı. Gözleri ateşli değil, parlaktı ama ifadesi sertti. "Tanrı'ya şükür," dedi Varya. "Ağrın var mı?" "Şurada biraz var," göğsünü gösterdi Vronski. "İzin ver de sargını değiştireyim." Varya sargısını değiştirirken Vronski geniş elmacık kemiklerini sıkmış, hiçbir şey söylemeden ona bakıyordu. Varya işini bitirdiğinde Vronski şöyle dedi. "Sayıklamıyorum. Kendimi bilerek vurduğuma ilişkin bir takım konuşmalar olmaması için elinden geleni yap lütfen." "Kimse konuşmuyor. Yalnız umarım bir daha kazara kendini vurmazsın," dedi Varya soru sorar gibi gülümsemeyle. "Herhalde vurmam ama iyi olurdu." Sonra karamsar bir şekilde gülümsedi. Varya'yı çok korkutan bu sözlere ve gülümsemeye karşın Vronski, iltihap geçtiğinde ve iyileşmeye başladığında acının bir kısmından tamamen kurtulduğunu hissetti. Anna'nın aşkını yitirme üzüntüsünü yüreğinden söküp atamıyor, Anna ile tanıdığı, o zamanlar pek az değer verdiği, şimdi bütün güzelliğiyle kendisini izleyen mutluluk dakikalarını belleğinden silemiyordu. Serpi Hovskoy ona Taşkent'te bir görev uydurmuş, Vronski de en küçük bir kararsızlık göstermeden bu öneriyi kabul etmişti. Ancak gitme zamanı yaklaştıkça yapmak zorunda olduğunu hissettiği bu fedakarlık ona daha ağır gelmeye başlıyordu. Yarası iyileşmişti ve Taşkent'e gitmek üzere gerekli hazırlıkları yapmak için dışarı çıkıyordu. "Onu bir kere görsem ve sonra ortadan kaybolsam, ölsem," diye düşünüyordu ve veda ziyaretleri yaparken bu düşüncesini Betsy'ye söylemişti. Betsy bu elçilik göreviyle Anna'ya gitmiş ve Vronski'ye olumsuz yanıt vermişti. Vronski bu haberi alınca daha iyi oldu diye düşündü. Bu benim son gücümü de yok edebilecek bir zayıflıktı. Ertesi sabah Betsy ona geldi ve Oblonski aracılığıyla olumlu bir haber aldığını, Alexei'nin boşanma davası açtığını, dolayısıyla Anna'yı görebileceğini söyledi. Vronski bütün kararlarını unutup ne zaman gidebileceğini, Anna'nın kocasının nerede olduğunu sormadan, hatta Betsy'yi uğurlamayı bile düşünmeksizin hemen Karenin'lere gitti. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi görmeden merdivenleri koşarak çıktı. Koşmaktan kendini zor alıkoyarak hızlı adımlarla Anna'nın odasına girdi. Odada birinin olup olmadığını düşünmeden ve fark etmeden Anna'ya sarıldı. Yüzünü, ellerini, boynunu öpücüklere boğdu. Anna bu buluşmaya hazırlanıyor, ona ne söyleyeceğini düşünüyordu. ama hiçbirini söyleyecek zaman bulamadı. Vronski'nin tutkusu onu da sarmıştı. Onu da kendisini de sakinleştirmek istiyordu ama artık çok geçti. Vronski'nin duyguları ona da bulaşmıştı. Anna'nın dudakları öyle titriyordu ki uzun bir süre hiçbir şey söyleyemedi. Sonunda Vronski'nin elini göğsüne bastırarak "Evet, beni elde ettin, ben seninim," dedi. "Öyle olması gerekiyordu," dedi Vronski. "Biz yaşadıkça öyle olması gerekiyor. Artık bunu biliyorum." Anna gitgide daha çok sarararak ve Vronski'nin başına sarılarak "Doğru," dedi. "Bütün bu olanlardan sonra yine de korkunç bir şey var bunda." Vronski başını kaldırıp bir gülümsemeyle pırıl pırıl dişlerini göstererek "Hepsi geçecek. Öyle mutlu olacağız ki. Aşkımız güçlenebildiyse bu aşkta korkunç bir şeyin olması sayesinde güçlendi," dedi. Anna'nın ona gülümsemeyle karşılık vermemesi mümkün değildi. Bu gülümseme Vronski'nin sözlerine değil, sevgi dolu gözlerineydi. Vronski'nin elini tuttu, soğuk yanaklarında, kesik saçlarında gezdirdi. "Bu kısa saçlarla seni tanıyamıyorum. Ne kadar güzelleşmişsin, oğlan çocuğu gibi. Yalnız çok solgunsun." "Evet, çok zayıfım," dedi Anna gülümseyerek ve dudakları tekrar titremeye başladı. "İtalya'ya gideriz, toplanırsın," dedi Vronski. Anna onun gözlerine yakından bakarak, "Karı koca gibi, tek başımıza, seninle bir aile olarak gidebilir miyiz sahiden?" dedi. "Beni şaşırtan tek şey, bunun bir zamanlar nasıl başka türlü olabildiği." Anna düşünceli bir şekilde Vronski'nin yüzünün yanından ileri bakarak, "Stiva, onun her şeye razı olduğunu söylüyor ama ben onun gösterdiği yüce gönüllülüğü kabul edemiyorum," dedi. "Boşanmak istemiyorum. Artık benim için hepsi bir. Yalnız onun Seryoja hakkında ne karar verdiğini bilmiyorum." Vronski, Anna'nın bu buluşma anında oğlunu ve boşanma konusunu nasıl düşünebildiğini ve aklına getirebildiğini hiçbir şekilde anlayamadı. Artık bir şey fark eder miydi? Anna'nın elini kendi elinin içine alıp çevirerek ve onun dikkatini kendine çekmeye çalışarak "Bundan söz etme, düşünme," dedi Vronski. Ama Anna hala ona bakmıyordu. "Ah, neden ölmedim? Ölseydim daha iyiydi," dedi ve yanaklarından usulca yaşlar aktı. Ancak Vronski'yi üzmemek için gülümsemeye çalışıyordu. Gurur verici ve tehlikeli Taşkent görevinden vazgeçmek Vronski'nin eski anlayışına göre ayıp ve olmayacak bir şeydi. Ama şimdi bir an bile düşünmeden bu görevden vazgeçmişti. Ve yüksek makamların bu davranışı onaylamadığını fark edince hemen istifa etti. Bir ay sonra Alexey evinde oğluyla yalnız kalmış, Anna ise boşanmadan ve kesinlikle boşanmayı reddederek Vronski ile birlikte yurt dışına gitmişti. Prenses Siçerbatskaya topu topu 5 hafta kalmış olan Perhiz'den önce düğün yapmayı olanaksız görüyordu. Çünkü o zamana kadar çeyizin yarısı bile yetişmezdi. Ama Prens Siçerbatski'nin yaşlı teyzesi çok hasta olduğu, yakın bir zamanda ölebileceği ve bu defada yaz dönemi düğünü geciktirebileceği için Perhiz'den sonra da artık çok geç olacağı konusunda Levin'e hak vermeden edemiyordu. Prenses bu yüzden çeyizi büyük çeyiz ve küçük çeyiz olmak üzere ikiye ayırmaya karar verip düğünün Perhiz'den önce yapılmasını kabul etti. Çeyizin küçük kısmını şimdi hazırlamaya, büyük kısmını ise sonra göndermeye karar verdi ve bunu kabul edip etmediğine ilişkin soruya hiçbir ciddi yanıt vermeyen Levin'e çok sinirlendi. Bu düşünce çok daha uygundu. Çünkü gençler düğünden hemen sonra büyük çeyizdeki eşyalara gerek duymayacakları köye gideceklerdi. Levin, kendisinin ve mutluluğunun dünyadaki tüm varoluşun en önemli ve biricik amacı olduğunu, artık hiçbir şey düşünmesine, hiçbir şey için uğraşmasına gerek bulunmadığını, her şeyin başkaları tarafından onun için yapıldığını varsaydığı o çılgın ruh hali içindeydi hala. Hatta gelecekteki yaşantısı için hiçbir planı, hiçbir amacı yoktu. Her şeyin kusursuz olacağını bildiği için bu kararı da başkalarına bırakmıştı. Ağabeyi Sergey Ivanoviç, Stepan ve prenses ne yapması gerektiği konusunda onu yönlendiriyorlardı. Önerilen her şeyi olduğu gibi kabul etmek kalıyordu kendisine yalnızca. Ağabey onun için borç para bulmuştu. Prenses düğünden sonra Moskova'dan gitmelerini öğütlüyordu. Stephen ise yurt dışına gitmelerini tavsiye ediyordu. Hepsini kabul ediyordu. Sizi eğlendiriyorsa istediğinizi yapın. Ben mutluyum ve siz ne yaparsanız yapın, mutluluğum ne çoğalır ne de azalır diye düşünüyordu. Stephen'ın yurt dışına gitme tavsiyesini Kitty'ye anlattığında, Kitty'nin bunu kabul etmemesine, gelecekteki hayatları için belli beklentileri olmasına çok şaşırmıştı. Kitty, Levi'nin köyde yapmaktan hoşlandığı bir işi olduğunu biliyordu. Levi'nin de gördüğü gibi Kitty bu işi anlamamakla kalmıyor, anlamak da istemiyordu. Ancak bu durum onun bu işi çok önemli saymasına engel olmuyordu. Bu yüzden de evlerinin köyde olacağını biliyordu. Ve yaşamaktan hoşlanmayacağı yabancı memleketlere değil, evlerinin olduğu yere gitmek istiyordu. Açıkça belirtilmiş olan bu niyet Levi'ni şaşırtmıştı. Fakat Levin için hiç fark etmediğinden hemen Stephen'dan sanki bu onun göreviymiş gibi köye gitmesini ve köydeki her şeyi ince zevkiyle bildiği gibi düzenlemesini rica etmişti. Stephen gençler gelmeden önce bütün işleri yoluna koyarak köyden dönünce ''Yalnız bana bak'' dedi. ''Günah çıkarttığını gösteren bir belgen var mı senin?'' ''Hayır, niye?'' ''O olmadan evlenemezsin.'' Ay diye bağırdı Levin. Galiba 9 yıl kadar oldu. Ben perhiz yapıp kiliseye gitmeyeli. Bu hiç aklıma gelmemişti. Güzel dedi Stepan gülerek. Bir de bana nihilist dersin. Yalnız bu olmadan olmaz. Perhiz yapıp kiliseye gitmen gerek. Ne zaman? 4 gün kaldı. Stepan bunu da halletti. Ve Levin perhiz yapıp kiliseye gitmeye başladı. İnancı olmayan, bununla birlikte başkalarının inancına saygı gösteren her insan gibi Levin için de her türlü kilise ayininde bulunmak ve bunlara katılmak hiç çok zor bir şeydi. Şimdi her şeye duyarlı, yumuşak bir ruh hali içinde bulunduğu bir sırada bu rol yapma gerekliliği Levin'e zor gelmenin ötesinde tamamen olanaksız bir şey olarak göründü. Şimdi tam da keyfinin yerinde olduğu, yüzünde güllerin açtığı bir sırada ya yalan söylemek ya da dini küçümsemek zorunda kalacaktı. Ne onu ne de öbürünü yapamayacak durumda hissediyordu kendini. Ancak Stepan'a perhiz yapıp kiliseye gitmeden belge alınıp alınamayacağını kaç kez sorduysa da Stepan bunun olanaksız olduğunu söylemişti. Ne olur yani 2 gününe mal olsa, hem papaz da çok sevimli akıllı bir ihtiyarcık, dişini öyle bir çeker ki ruhun bile duymaz. Levin katıldığı ilk ayinde ayakta dururken 16-17 yaşlarında yaşadığı güçlü din duygusuyla ilgili gençlik anılarını belleğinde canlandırmaya çalıştı. Ama bunun kendisi için tamamen olanaksız bir şey olduğuna hemen inandı. Bütün bunlara ziyarete gitme göreneğine benzeyen anlamsız bir görenek olarak bakmaya çalıştı. Ancak bunu da hiçbir şekilde yapamadığını hissetti. Levin din konusunda çağdaşlarının çoğu gibi çok belirsiz bir konumda bulunuyordu. Dine inanmıyordu. Bununla birlikte bütün bunların yanlış olduğundan da kesin olarak emin değildi. İşte bu nedenle yaptığı şeyin önemine inanacak durumda olmadığı ve bu olaya boş bir formalite olarak kayıtsızca bakmadığı için bütün ayin boyunca anlamadığı, bu yüzden de iç sesinin sahte ve kötü dediği bir şeyi yaparken kendini rahatsız ve utanç içinde hissediyordu. Ayin sırasında kah kendi görüşleriyle çelişmeyecek bir anlam vermeye çalışarak duaları dinliyor, kah bu duaları anlayamadığını ve onları yargılamak zorunda kaldığını hissederek dinlememeye çalışıyor. Kilisedeki bu boş boş dikilişi sırasında aşırı bir canlılıkla kafasında dolaşan düşünceleriyle, gözlemleriyle ve anılarıyla ilgileniyordu. Gündüz ve akşam ayinlerini, akşam dualarını ayakta dinledi. Ve ertesi gün her zamankinden erken kalkıp çay falan içmeden sabahın 8'inde sabah dualarını dinlemek ve günah çıkartmak için kiliseye gitti. Kilisede yoksul bir askerden, 2 yaşlı kadından ve kilise görevlilerinden başka kimse yoktu. Onu ince cübbesinin altından, uzun sırtının iki yanı keskin çizgilerle ortaya çıkan genç bir papaz çömezi karşıladı ve hemen duvarın önündeki küçük masaya doğru giderek duaları okumaya başladı. Okuma devam ettiği sürece özellikle "Tanrım bağışla" sözcükleri sık sık ve hızlı hızlı yinelendikçe Levin zihninin kapatıldığını ve mühürlendiğini, artık ona dokunmamak ve yerinden oynatmamak gerektiğini, aksi takdirde bir karışıklık çıkacağını hissediyordu. Bu yüzden de okuduklarını dinlemeden ve anlamaya çalışmadan papaz çömezinin arkasında dururken kendi düşüncelerine dalmıştı. Dün Kitty ile köşedeki masanın yanına oturduklarını anımsayarak, şaşırtıcı derecede anlamlı elleri var diye düşündü. Son zamanlarda hep olduğu gibi konuşacak bir şey bulamamışlardı. Kitty elini masaya koymuş, açıp kapatıyordu ve elinin hareketine bakıp gülüyordu. Bu eli öptüğünü ve sonra pembe avcunun içinde birbiriyle kesişen çizgileri incelediğini anımsadı. Levin, haç çıkararak, eğilerek ve eğilen papaz çömezinin sırtının esnek hareketine bakarak "Yine Tanrım bağışla" diye geçirdi içinden. Sonra o benim elimi tuttu ve çizgileri inceledi. "Çok güzel bir elin var," dedi Levin. Kendi eline ve çömezin küt eline baktı. "Evet, birazdan biter artık." "Yo, galiba tekrar başladı," diye düşündü duaları kulak vererek. "Hayır, bitiyor. İşte artık yerlere kadar eğiliyor. Her zaman sonunda bunu yaparlar." Papaz çömezi, piriseli kol kapağının örttüğü eliyle kağıt 3 rubleliği fark ettirmeden alıp not edeceğini söyledi ve boş kilisenin döşeme taşları üzerinde yeni çizmelerini gıcırtadarak mihrap kısmına geçti. Bir dakika sonra oradan başını uzattı ve işaret ederek Levin'i çağırdı. Levin'in hala kapalı olan düşünceleri kafasının içinde kımıldamaya başlamıştı. Ama hemen düşüncelerini uzaklaştırdı. Bir şekilde yoluna girecek bu iş diye düşündü ve vaiz kürsüsüne doğru yürüdü. Basamakları çıktı ve sağa dönünce papazı gördü. İhtiyar papaz, yarı ağarmış seyrek sakalı, iyilik dolu yorgun gözleriyle rahlenin yanında duruyor ve dua kitabının sayfalarını çeviriyordu. Hafifçe eğilerek Levin'i selamladıktan sonra hemen alışkın bir sesle duaları okumaya başladı. Okumayı bitirince yere kadar eğildi ve yüzünü Levin'e çevirdi. Haçı göstererek, "İsa burada kendini göstermeden itiraflarınızı kabul edecektir," dedi. "Kutsal Havari Kilisemizin tüm öğretilerine inanıyor musunuz?" diye gözlerini Levin'den başka tarafa çevirerek, ellerini ayinde taktığı boyun atkısının altına sokarak devam etti. Levin, kendisinin de hoşuna gitmeyen bir sesle, "Kuşku duyardım. Şimdi de her şeyden kuşkuluyum," diye mırıldandı ve sustu. Papaz, onun bir şey daha söyleyip söylemeyeceğini birkaç saniye bekledi ve gözlerini kapatıp Vladimir İli'nin hızlı şivesiyle oğulları bastıra bastıra şöyle dedi. "Kuşkular insanoğlunun zayıflığına özgüdür. Ama bizler merhametli Rabbimizin bize güç vermesi için dua etmeliyiz. Zaman yitirmekten korkuyormuş gibi en küçük bir ara vermeksizin en büyük günahlarınız nedir?" diye ekledi. "Benim en büyük günahım kuşku duymaktır. Her şeyden kuşku duyuyorum ve çoğunlukla kuşku içinde bulunuyorum." "Kuşku insanoğlunun zayıflığına özgüdür," diye aynı sözleri yineledi papaz. "En çok neden kuşku duyuyorsunuz?" Levin elinde olmadan, "Her şeyden kuşku duyuyorum. Hatta bazen Tanrı'nın varlığından bile kuşkulanıyorum," dedi ve söylediği şeyin münasebetsizliğinden dehşete kapıldı. Ancak Levin'in sözleri papazı etkilememiş gibiydi. Papaz zor fark edilen bir gülümsemeyle çabuk çabuk, "Tanrı'nın varlığı konusunda ne gibi kuşkular olabilir ki?" dedi. Levin bir şey söylemedi. "Tanrı'nın yarattıklarını gözünüzle görürken ondan nasıl kuşkulanabilirsiniz?" diye devam etti papaz, hızlı ve alışılmış konuşmasıyla. "Gök kubbeyi yıldızlarla kim donattı? Yeryüzünü kim güzelliğe boğdu? Bir yaratan olmadan bunlar nasıl olabilir?" dedi Levin'e soru sorar gibi baktıktan sonra. Levin bir papazla felsefi tartışmaya gitmenin hoş karşılanabileceğini hissediyordu. Bu yüzden sadece kendisine sorulmuş olan soruya yanıt verdi. "Bilmiyorum," dedi. "Bilmiyor musunuz? O zaman her şeyi Tanrı'nın yarattığından nasıl kuşkulanıyorsunuz?" dedi papaz neşeli bir şaşkınlıkla. Levin kıpkırmızı kesilip sözlerinin ahmakça olduğunu ve böyle bir durumda aksinin de olanaksızlığını hissederek, "Hiçbir şey anlamıyorum," dedi. "Tanrı'ya dua ediniz ve ona yalvarınız. Papalar bile kuşkuya düşmüş ve inançlarını güçlendirmesi için Tanrı'ya yalvarmışlardır. Şeytanın gücü çok büyüktür ve bizler ona kanmamalıyız. Tanrı'ya dua ediniz, ona yalvarınız, Tanrı'ya dua ediniz," diye acele acele tekrarladı. Papaz bir şey düşünüyormuş gibi biraz durdu. "Duyduğuma göre cemaatimden manevi oğlum Prens Siçerbaski'nin kızıyla evlenmeye hazırlanıyormuşsunuz. Öyle mi?" diye gülümseyerek ekledi. "Çok güzel bir kız." Levin papazın yerine kızararak, "Evet," dedi. günah çıkartırken bunu sormasına ne gerek var diye geçirdi aklından. Papaz sanki onun bu düşüncesine yanıt verir gibi, evlenmeye hazırlanıyorsunuz ve Tanrı belki de sizi evlatlar vererek ödüllendirecek değil mi? Sizi inançsızlığa sürükleyen şeytanın isteğini içinizde yenemezseniz çocuklarınızı nasıl eğitebilirsiniz, dedi hafif bir sitemle. Yavrunuzu seviyorsanız iyi bir baba olarak ona sadece mal, mülk, bolluk, şan, şeref dilemeyeceksiniz. Onun günahlarından kurtulmasını, gerçeğin ışığıyla ruhunun aydınlanmasını da isteyeceksiniz. Öyle değil mi? Yavrunuz size, babacığım, beni bu dünyada hayran bırakan bütün bu toprağı, suyu, güneşi, çiçekleri, otları kim yaratmış diye sorduğunda ona ne yanıt vereceksiniz? Bilmiyorum mu diyeceksiniz ona? Yüce Tanrımız o çok büyük merhametiyle bunu sizin önünüze açtığına göre bilmemeniz mümkün değildir. Ya da evladınız ahirette beni neler bekliyor diye soracaktır. Siz hiçbir şey bilmezken ona ne diyeceksiniz? Ona ne yanıt vereceksiniz? Onu dünyanın ve şeytanın cazibesine teslim mi edeceksiniz? İyi bir şey olmaz, dedi ve başını yana eğip iyilik dolu uysal bakışlarını Levin'e dikerek durdu. Levin artık hiçbir şey söylemiyordu. Bunun nedeni papazla tartışmaya girmek istememesi değil, hiç kimsenin ona böyle sorular sormamasıydı. Çocukları bu soruları sorana kadar ne yanıt vereceğini düşünebilecek zamanı vardı daha. Yaşantınızda bir yol seçmeniz ve o yolu izlemeniz gereken yeni bir döneme giriyorsunuz, diye devam etti papaz. İyiliğiyle size yardım etmesi için Tanrı'ya dua ediniz ve ondan af dileyiniz, dedi. Yüce Rabbimiz İsa Mesih, insanlara olan sevgisinin bolluğu ve cömertliğiyle seni de yavrunu da bağışlayacaktır. Ve günah çıkartma duasını bitiren papaz, Levin'i takdis edip gönderdi. Levin o gün eve döndükten sonra bu rahatsız edici durumun bitmesine hem de yalan söylemek zorunda kalmadan bitmesine seviniyordu. Ayrıca bu iyi yürekli ve sevimli ihtiyarcığın söylediklerinin ilk başta göründüğü kadar budalaca olmadığına ve burada açıklanması gereken bir şey bulunduğuna ilişkin belirsiz bir anı kalmıştı geriye. Tabii şimdi değil diye düşündü Levin, ama daha sonra bir gün. Levin ruhunda açık ve saf olmayan bir şey olduğunu ve dine karşı başkalarında açıkça gördüğü ve sevmediği arkadaşı Sviyaski'yi ayıplamasına neden olan bir konumda bulunduğunu şimdi eskisinden çok daha fazla hissediyordu. O akşam sözlüsüyle birlikte Dolly'nin evinde geçiren Levin çok neşeliydi. Stephen'a içinde bulunduğu heyecanlı durumu anlatırken çemberden atlamayı öğrenen ve sonunda kendisinden bekleneni anlayıp bunu yerine getirdikten sonra keskin çığlıklar atan ve heyecandan kuyruk sallayarak masalara, pencerelere zıplayan bir köpek kadar neşeli olduğunu söyledi.